Hayatta kalma 202. Tam şu anda beni her nerede dinliyorsan hayatının bir film olduğunu düşün bebeğim. Sen bir film olsaydın hangi film olurdun? Ya da şöyle mi diyorsun, dur, o film henüz yazılmadı. Peki ne bekliyorsun? Ve çok sevdiğim Jim Morrison'ın yaklaşık 3 aşağı 5 yukarı şöyle bir sözü var. Hayatınızı film olarak seyredin. O filmi seyrederken sıkılıyor musunuz, eğleniyor musunuz ve bunun için ne yapıyorsunuz? Ah, ah, ah. Merhaba sevgili dinleyenler. Kara Şimşek konuşuyor. Podi stüdyosundayız. Bir kez daha mikrofonun karşısındayım sevgili konuğumla. O kim birazdan öğreneceksiniz. Hayatta kalma 202'nin dile kolay yeni ve 60. bölümü ve bu arada 3. yılımız Mart sonuyla birlikte. Konfetiler, danslar, striptizler muazzam. Film festivali organize ederek hayatta kalma bugünkü bölümümüzün adı ve konuğum Seren Topaloğlu. Kendisini birazdan daha yakinen ve 202 olarak tanıyacaksınız. Film festivallerinin karanlık ve kirli çamaşırlarını biraz ortaya serecek imkanlar dahilinde. Kendisinden biraz size bilgi vermek isterim. Taze 30 yaşında, bakın dikkatinizi çekiyorum. 30'larında değil bebeğim, 30. Balık yükselen terazi burcu. Aynı zamanda çift anadal okumuş birisi, uluslararası ilişkiler, sinema, televizyon ve üstüne yememiş içmemiş yüksek lisans müzik business. Yani karşınızdaki genç hatuna dikkat edin. Hani estafeti sanmayın. Erkolara hani çok cevap vermişliği var, öğreneceksiniz birazdan. Herkes kolay zannediyor hani bir şey başarıldığında, ama o sürecin öncesinde, akabinde neler yaşanıyor? Özellikle bir film festivali süreci. Ve karşımdaki insan, genç insan, bunun kurucusu. Neyin kurucusu? Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali'nin üçüncüsü düzenlenecek Haziran'ın ilk haftasında bu yıl. Hoş geldin bebeğim Seren.
Hoş bulduk Kara Şimşek. Üçüncü sene diyorsun sen de kendi podcast'in için. Yani ilk çıktığı günden beri hayranlıkla takip ettiğim bir podcast'te bir noktada seni karşımda göreceğimi bilmiyordum, beklemiyordum. Gerçekten çok mutluyum davetin için. Teşekkür ederim. Ve Ekinoks bugün. Ne kadar önemli ve değerli bir gün.
İlkbahar Ekinoks'u 21 Mart 2024. En sevdiğim gece ve gündüz eşit. Ah bebeğim. Ya ben şunu özellikle belirtmek istiyorum. Sana bir de böyle hani minyon tatlı da, yani mesela ben biraz dikenli, hatta kaktüsüm. Ama sana baktığımızda hani böyle bir estafeti gerçekten havan var, yok değil. Ve sen bu havanla hani özellikle babandan hani başlayarak erkolar sana sürekli yapamazsın. Hani sen bahsediyorsun hayallerinden, yapamazsın dedikçe, ah öyle mi? İzle ve gör bebeğim, öyle bir yaparım ki dedin ve somutlaşan hayallerin var. Ne güzel. Dilersen dinleyicilerimize festival düzenlemek aklına nereden geldi? Senin maceran nasıl başladı? Her şeyin en başına gidelim mi? Onlara biraz bahset.
Seve seve. Çok da derin bir konudan girdin Kara Şimşek. Evet, yani genel olarak yapım da minyon olduğu için, küçük bir kız çocuğu olarak görüldüğüm için kariyerimin herhangi bir noktasında genelde ciddiye alınmadığım çok fazla yer oldu. Fakat bu beni kıran bir şey olmadı, onu söylemek istiyorum. Bana her bir insan bir şeyi ya sen yapamazsın hani falan gibi yaklaştığında benim tepkim daha çok hold my beer and watch me tadında olarak buralara kadar geldim. Bence festivalin bu noktaya gelmesinde de önemli bir nokta olduğu için öyle görüyorum. Ama festival fikri nasıl ortaya çıktı, nasıl yaptım dersen şöyleydi. Yani ben doğma büyüme Kaşlıyım. Bizde çok değerli bir antik tiyatro var, 2000 senelik. Gelmiş olanlar bilir. Muhteşem bir deniz manzarasının olduğu. Ben çocukluğumdan beri orada çok fazla etkinliğe katılma şansı yakaladım. İşte bir operalar dinledik, tiyatrolar izledik, performanslar yapıldı. Ama herhangi bir noktada orada bir ekran olmadı, bir film izlemedik. Ki film de biliyorsun yani yedinci kolu sanatın. Ben de bir film aşığıyım. Ve küçükken, büyürken hep şey diyordum yani, bir gün birisi gelir yapar, ben de elime şarap şişemi alırım, minderimi alırım, yıldızların altında filmimi izlerim gibi hayallerle büyüdüm. Sonra pandemi geldi.
Oh.
Ve baktım hala bunu yapmayı düşünen ya da yapan bildiğim kadarıyla olmamış. Ben de 26 yaşındayım. Pandemi sağ olsun bol bol vaktim var ki o sırada yüksek lisansımı da yapıyorum aslında. Dedim kimse yapmayacaksa o zaman ben yapacağım.
Ooh.
Do it yourself baby.
Do it yourself baby. Severim, punk is not dead. Ah bebeğim, peki hani sen bunu kendine söz verdin. Var mı hani gaza da getirdin yapacağım. Ama bir taraftan da hani önceden sana erkolar, özellikle erkoların altını çiziyorum babadan başlayarak, ciddiye almayıp yapamazsın dediler. Ama ilk kez sen bu kararı vermenle birlikte kendine, hani kendi kendine karşı olmaya başladın. Ya yapamam galiba. Hani karar verdim okey de nasıl olacak? Çünkü çok ciddi bir şeyin altına giriyorsun. Yani ezilebilirsin, altından girip üstünden de çıkabilirsin. Öyle bir süreç. Her baba yiğidin, her ana evladının harcı değil. Peki sen kararını verdin. O ilk, şimdi üçüncüsü yapılacak bir festivalden bahsediyoruz. Hayaller gerçeğe dönüştü. Ama 1,5 yıl sürdü ilkini gerçekleştirmeniz. Nasıl bir buçuk yıldı senin için?
Ben daha önce çok fazla organizasyonda çalıştığım için genelde bana, yani ben bir takımın parçası oluyordum. Bana ne yapılacağım söyleniyordu. Ama ilk defa lider konumuna ben geçiyorum bu durumda ve hep şunu sorguluyorum. Yani ben bu işin altından kalkabilecek miyim yani? Hani benim daha kaç fırın ekmek yemem lazım, benim daha şunu halletmem lazım, benim daha bunu yapmam lazım. Ben daha neyim, ben daha kimim yani, benim ne haddime kısımlarıyla çok boğuştum. Ve aslında bu sürecin benim açımdan en zorlu kısmı kendimle olan kısımdı. Yani haklısın, bana yapamazsın diyen çok insan oldu ve yaptım. Fakat ilk defa şununla karşılaştım, bu sefer yapamazsın diyen kişi ben oldum kendime. Kendimle olan kavgam, kendimi ikna etme kısmım çok uzun bir süreç oldu. Ama günün sonunda ikna edebildim. Bunu deneyenler varsa şimdiden herkese kolay gelsin diyorum. Kolay olmuyor kendinizle kavgalarınız. Ve bu süreç başladı.
Şimdi kendini ikna ettin. Çok güzel. En zor kısım cepte. Diğer en zor kısımları bak. En zor hiç enler gitmiyor hayatım, fark ettiysen. Babaları hani, çünkü çok erk egemen bir sistem, film işte sektörü, belediyeler falan, hani sen de Kaş'ta hani bunu yapmak istiyorsun ki Kaş, hani şu anda da insanlar, dinleyicilerimiz, merak edenler açıp bakabilirler. Senin yaptığın dönemde AKP'nin egemenliğinde birisi yani işte şehir. Ah ah ah, bu hanım kızımız gelmiş, hoş gelmiş. Sen kapı kapı dolaşıp hani bütçe, çünkü para olmadan hiçbir şey yapmak imkansız, kaldı ki bir film festivali ve büyük ölçekli bir film festivali, uluslararası olduğundan bahsediyoruz. Nasıl bir süreç bebeğim? Kapı kapı dolaşmalarından biraz bahseder misin?
1,5 sene sürdü zaten, senin de dediğin gibi bu süreç. Belki şöyle bir avantajdan bahsedebilirim. Kaş'ta doğup büyüdüğüm için bizim Kaş'ımızın kızı olarak görülüyordum zaten büyük bir kitle tarafından. Bu bana çok fazla kapı açtı, bunu kabul ediyorum. Ve yani destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü güvendiler ve inandılar. Ama şunu da kabul ediyorum ki daha ilk defa bir şey yapıyorsun. Elinde malzeme yok, ürün yok, kendi kanıtlamış olduğun bir şey yok. Tabii ki ilk sene daha böyle imece usulü, işte kızımıza destek olalım olarak geçtiğinin farkında ve müteşekkirim. Ama şunu da söyleyeyim, bu mesela biletli bir iş değildi, bu paralı bir iş değildi. Tamam, halka açık, ücretsiz, hala öyle. Ve böyle kalmasını savunduğum bir iş bu arada. Gönüllü herkes. Yani imece usulü bir şey olduğu için insanlardan çok fazla bir şey istemiyorum. Ama bir yandan da kapı dolaşıp ya biz işte festival yapmak istiyoruz falan. Ve aslında çok doğru sorularla karşılaştım orada. Mesela konuştuğum işte daha büyük abilerimiz, ablalarımız diyeyim. Çok doğru bir soru soruyorlardı bana. Seren, kısa film nedir? Bana önce onu anlat. Bunun potansiyeli nedir? Yani nasıl bir demografiden bahsediyoruz? Kim gelecek buraya? Bize katkısı ne olacak? Bence bunlar çok doğru sorulardı. Ben belki ilk başta o kadar iyi anlamadım. Çünkü benim bir de yapımcı kimliğim var. Ben kısa film yaptığım için bağımsız. Yani bana mesela hani zaten bildiğim bir şey diye hiç bunu anlatmak aklıma gelmemişti aslında. Ama çok doğru bir soruydu. Ve şu an 3. senemize baktığımda şunu görebiliyorum. Yani biraz ileri gitmiş oldum ama tekrar
döneriz.
Nasıl bir demografi geldiği çok önemli bir şey. Şu an bu film festivali artık sadece bir kültür sanat etkinliği olmaktan çıkıp turizme katkısı olan, insanlara yararı olan, sadece perspektifleri değiştiren değil, aynı zamanda kışın belki de en yoğun olmadığı zamanda ortalığı hareketlendiren ve Haziran'ın ilk haftası olması da zaten bu yüzden bu arada. Herkesin beklediği istikrarlı bir etkinliğe dönüşmüş durumda. Ve bunda sadece olayın evet yıldızların altında film izlemek çok güzel ve romantik bir şey. Zaten ben ne kadar festivalin direktörü olsam da o sırada bir sürü etkinlik olsa da kendimi her akşam orada buluyordum yani. Çünkü istiyorum, izlemek istiyorum ki 50 kere izlemişim filmleri zaten çıkana kadar. Artık bunu sadece film izlemek değil, o festival havasının parçası olmak oldu herkes için. İnsanlar kalkıp geliyor dünyanın bir yerinden, illerin bir taraflarından, Türkiye'nin dört yanından.
Ya onlar hoş geliyor hani başımızın üstünde. Onlar keyfini çıkarıyor ama sen hani cefasını çekensin ya işte. Ah bebeğim. Tey tey tey. Kapı kapı dolaşıyorsun ve senin mesela piercinglerin, dövmelerin var. Belediyelerle, üst düzey insanlarla hani ciddi bu arada neredeyse hiç kadınla konuşmuyorsun. Ve yani senin yaşam tarzına tırnak içinde biraz üstten bakabilecek zorlu ağabeylerle hani diyalog kurmak durumunda zorundasın. Biraz da bundan hani kendi cümlelerine bahseder misin?
Tabii ki. Yerel yönetimlerin çoğu zaten Türkiye'de erkek ağırlıklı. Bunu kabul ediyoruz. Burada bunları konuşurken hiçbir partiden bahsetmediğimi baştan belirteyim. Çünkü çok fazla yerlerle çalıştım daha önce de. O yüzden hiç alakası yok bahsedeceklerimin. Girdiğiniz ortamlar zaten bürokratik ortamlar. Zaten bir kız çocuğu olarak gözüktüğüm için zaten hani kapıdan girerken notum veriliyordur diye tahmin ediyorum onların tarafından. Ama artık böyle hani bakanlık gibi daha ağır yerlere gireceğimde eşten dosttan bir hani tavsiye istedim yani. Daha önce hiç girmedim ki. Nasıl yapılır, nasıl konuşulur bunun da bir şeyi, jest bir şeyi vardır yani. Bir arkadaşım dedi ki işte piercinglerini çıkar, dövmelerini sakla, erkeklerin elini sıkma falan hani böyle tavsiyeler geldi. Daha önce karşılaşmadığım bir durum olduğu için ben resmen hazırlık yaptım yani bunlara. Anlıyorum nereden geldiklerini. Ben kimsenin alanına girmek istemem, rahatsız etmek istemem ve burada da bir ortak paydada buluşmaya çalışıyoruz sonuçta. O yüzden ne bunu kendime ihlalmiş gibi görüyorum ne de onların hayatını ihlalmiş gibi görmek istiyorum.
Ve bu büyük çabaların bir buçuk yıldan bahsediyoruz. İlk festivalin gerçekleştirilmesi ödül törenine gelinceye kadar ciddi bir süre. Sen kararını verip bu işe kolları sıvadıktan sonra. Üç aşağı beş yukarı işte kapı kapı dolaşarak, alttan alarak, arayarak, bulmaya çalışarak bütçe, insanlarla sürekli yani tükeninceye kadar iletişim kurarak, işte network diyorlar networklerle ama her telden insanlarla, her kültürden insanlarla geçiyor. Yani herkes şey düşünüyor olabilir işte çıkış noktasına bakalım hikayenin birinci tap noktasına. Sen antik tiyatroda hani uzanarak o taşlara yıldızların altında şarabını içerken film izlemek istiyordun. Çok güzel, bohem, bir hayal, bir fantezi. Ama sen oradan bunu gerçekleştirme safhasına geçtiğinde ciddiyetle ve bunu şu anda üçüncü yıla taşıyorsun bak popomuzu kaşıyalım. Ah bebeğim tamam. Bu bir buçuk yıl böyle geçti. Yapacağım dedin, kapı kapı dolaştın. Muazzam. Yani zorlu bir süreç. Peki. Şimdi artık hani Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayını, desteğini almak zordur. Ve sen bunu başardın. Birinci yıla gelelim artık. Hani ön jürinin açıklanması neden önemli?
Bence çok önemli bir şey. Tüm Türkiye'de yani tüm dünyada önemli bir şey. Çünkü bu sorunun aslında iki kollu bir cevabı olacak. Birisi bir festival direktörü olarak, birisi de bir yapımcı olarak cevap vermek istiyorum buna. Filmleri kim izliyor? Yani kim seçiyor? Bunu bilme hakkına sahip olmak istiyorum ben. Yapımcı olarak mesela. Alınıp alınmaması değil buradaki problem. Ben giren diğer filmleri de görüyorum. Ne güzel seçki oldu ama kim aldı? Zaten mesela seçkiler ve finalistler buna göre değişiyor. Birbirinin aynı olan, aynı seçkiye sahip olan da bir sürü festival var. Transparanlığa, şeffaflığa çok önem veriyorum. Yani şu an ön jürisini duyurmayan, yani en önemli festivallerin çoğu duyurmuyor zaten. Burada ben şeffaflığın taraftarı olmak istiyorum. Bir direktör olarak da saygımdan ötürü her seferinde duyurulması gerektiğini düşünüyorum. Ve her sene mesela biz farklı kollardan gelen insanlarla her seferinde değişen ön jüriler seçmeye çalışıyor. Yani sadece yönetmenler değil, atıyorum kurgucu da olmalı, sound designer olmalı, senarist olmalı, oyuncu olmalı. Yani çünkü herkesin bakış açısı farklı. Bir film izlerken önem verdiği yer farklı. Ben bir yapımcıyım, benim görmediğim çok fazla teknik detay olabiliyor mesela. Yani o nedenle buna önem veriyorum. Eğer aynı jüri mesela tutsak her sene, çıkan şey bu sene çıkanla farklı olmazdı yani.
Ki hani senin de dediğin şeyin altını çizmek istiyorum. Şu anda hepimizin neredeyse bildiği Türkiye'nin en önemli hani köklü film festivallerinin ön jürisi yıllardır değişmiyor. Sadece sektör içinde bu arada bunu insanlar tabii ki biliyor ama ses çıkarmıyorlar. Çünkü artık kalıplaşmış hani nasıl siyasilerde koltuk sevdası varsa... Sektörün insanlarında da sinema sektöründe de her sektörde olduğu gibi koltuk sevdalısı ve körler sarlar ne yazık ki birbirini ağırlar hani meclisinde. Ah ah ah baby. Ah ah ah. Peki bir taraftan insanlar şunu da merak ediyorlar. Şimdi efendim uluslararası bir kısa film festivali, yurt dışından gelen sanatçılar, yurt içinden gelen sanatçılar var ve bu mekan hani Kaş'ta. Yurt içinden gelenleri hem yol, yemek, kalma, konaklama her şey karşılıyorsunuz ki siz bilet satmayan bunun altını çiziyorum. İmece usulü gerçekleşen ki sponsorların desteğiyle ama kendiniz mesela para kazanmıyorsunuz.
Yok hepimiz gönüllüyüz.
Ah o gönüllük de başka bir şey zaten de neyse hani. Yurt içinden gelenleri hani yolda dahil her şeyi karşılıyorsunuz sanatçıları. Muazzam bir şekilde ağırlıyorsunuz, misafir ediyorsunuz. Yurt dışından gelenler de kendi hani yol ücretlerini karşılıyorlar. Onun dışında onları da hani festival süresince en güzel şekilde misafir ediyorsunuz. Doğru mudur hocam?
Doğrudur hocam. Sevgili Kara Şimşek. Yani yurt dışındaki herkesin her şeyini karşılıyoruz. İşte uçak, havalimanı transferi. Çünkü yani Kaş gerçekten gelmesi kolay bir yer değil. İstanbul'dan geldiniz varsayalım. En yakın Dalaman uçuyorsunuz. Oradan 2 saat daha bir yolculuk var. Bunun dönüşü de öyle. İşte konaklama oluyor mutlaka. Yurt dışından gelenlere de yani artık yurt dışı biletlerine girersek ben bir yerlerimi satmak zorunda falan kalacağım yani.
Ah tatlım.
O sebeple ama yani mesela ilk senesinde bile ki bakın yani daha şey olmamış. Yani kendimizi daha gösterememişiz. İlk senesinde Filipinler'den bir finalist bakıp böyle aa ben gelirim ne olacak deyip kendi biletini alıp geldi. Yani gelenleri karşılıyoruz. Amerika'dan işte Avrupa'dan gelen insanlar oluyor ve zaten uluslararası bir festival olduğu için bunlar çok değerli oluyor. Çünkü biz festivalde network eventlerine çok önem veriyoruz. Sadece filmciler arasında değil aynı zamanda izleyicilerin de katılabileceği network eventleri yaparsak bu hem samimiyeti arttıran bir şey oluyor hem de o kaynaşmayı. Şunu da biliyorum çünkü her festival sonrası orada tanışıp yollarını birleştiren iş anlamında ya da başka anlamda olsun çok fazla insan ortaya çıkıyor. Ya buna köprü olabilmek inanılmaz değerli bir duygu.
Ah bebeğim. Ah ah ah. Filmleri seçerken nelere dikkat ettiniz? Sizde 4 kategori var. Ulusal, uluslararası, ulusal öğrenci. Uluslararası su altı sadece sizde var bu 4. kategori. Ve bir taraftan şu notumu da dinleyicilerle paylaşmak isterim. Sen aynı zamanda 14 yaşından beri su altıyla ilgili ilk paranı kazanıyorsun. Dalgıç bir yönün var. Ve balık burcu olup güzel detaylar ya böyle şeyleri kaçırmıyorum. Ah bebeğim.
Ya bana bıraksalar ben su altında yaşarım zaten, o kadar seviyorum. Sektörde girişim öyle olmuştu bu arada. Ben su altı prodüksiyon asistanı olarak girmiştim. Yıllar boyunca öyle çalıştım. Yani bütün iş yerlerim ıslaktı. Kara Şimşek.
Ne diyorsun hayatım?
Su altına çok önem veriyorum zaten. Yani tam kişisel bir şey var. Onu anladık zaten ama Kaş Türkiye'nin en değerli dalış noktalarına sahip bir yer. Dünyada da önemli bir yeri var. Benim buradaki amacım şuydu. Su altına ne kadar inersek, su altına ne kadar bakarsak, çünkü insanlarda şey var, işte out of sight, out of mind mantığı maalesef olduğu için görmediği şeyi önemsemiyor. Ben su altına bakmak istiyorum, göstermek istiyorum. Burayı gördükçe oranın ne kadar değerli, ne kadar hassas bir ekosistemi olduğunu göreceklerini umut ediyorum. Ve korumak için aslında daha fazla seferber olmalarını umut ediyorum. Su altına bu kadar önem ve değer veriyor olmam ve festival bir kategorisi olmasının aslında çıkış noktası budur. Biz festivalde sadece su altı filmleri göstermiyoruz. Aynı zamanda su altı nasıl film çekilir atölyeleri veriyoruz ilk seneden beri. Ya da plastik kullanımı nasıl azaltırız ve bunun cidden, yani mikroplastikler falan görmediğimiz bir şey olduğu için söylüyorum sadece. Yani zararın ne kadar büyük olduğunu konuşmak istiyoruz. Aslan balıklarının neden bu kadar tehlikeli olduğunu konuşmak istiyoruz. Yani bilinç arttırmak ne haddime, böyle bir şey söyleyemem ama görmek kısmındayım ben galiba daha çok.
Ah bebeğim. Ben gündüz hayvanlarını biliyorum nasılsa, gece hayvanlarıyla takılmak istiyorum. Bilhassa denizin içinde. Demiştin, notlarım da o. Biralarımızı yudumlayıp sohbet ederken. Ah bebeğim. Peki yine hani aynı soruma gelecek olursak kategoriler bu. Ulusal, uluslararası, ulusal öğrenci, uluslararası sualtı. Neye göre filmleri seçiyorsunuz? Kriterleriniz ne?
Çok güzel bir soru oldu. Çünkü bizim bir de şöyle bir bakış açımız var. Bizi premier derdi yok. Bunu bilmeyen arkadaşlara anlatayım en azından. Birçok festival, prestijli festival tabii ki de premierlerini kendisine yapmasının kuralını koyar. Koymasa bile öyle olmasını tercih eder. Bizde böyle bir kural ya da böyle bir tercih yok. Biz çünkü ne kadar yarışmada olsa bu kategoriler, yarışmadan uzak bir atmosfer yaratmak istiyoruz. Yani gezmiş gelmiş, ödüllerini almış, tebrikler bravo ama hadi gel kaçtı biraz da keyfimize bakalım ya. Bugün günün nereden batırıyoruz, işte şarabımızı alıp nerede içiyoruz, hangi rakımızı içiyoruz. Yani biraz aslında bir kutlama, bir rahatlama ve keyif yapma festivali olsun istiyoruz ya yani filmciler için. Çünkü biliyorum nasıl bir tempoya sahip olduklarını. Hem yarış içindeler hem de artık sponsor bulmak zor oldu, fon bulmak zor oldu. Bu yarıştıkları festivallerde en azından bunu kompanse etmeye çalışıyorlar. Çok iyi biliyorum. Evet, ödüllere para vermiyoruz. Ama en azından onlara güzel bir Kaş deneyimi yaşatmak istiyoruz. Yani bu bir tatil olsun istiyoruz. Bir dinlenme olsun istiyoruz onlar için. Ve yeni filmlerine orada hazırlansınlar istiyoruz.
Ve bir alan yaratıyorsunuz. Hani hem network yapabilecekleri, bedensel ve zihinsel rahatlayabilecekleri ve filmlerini de insanlarla gösterip paylaşabilecekleri. Bu az buz bir şey değil. Üstelik siz para kazanmazken.
Ki Kaş bence zaten çok güzel bir yer olduğu için bu açıdan avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Kaş'ın kitlesi de aynı şekilde, yani izleyici kitlesi çok ilgili, çok alakalı. Ya hiçbir gösterimi kaçırmıyorlar. Buldukları yerlerde filmcilerle konuşmak istiyorlar. Bu çok değerli bir şey. Şehrin kaosunda bunlar kaçabiliyor çok kolay bir şekilde. Kaş'ta kaçacak bir yer yok çünkü her yer zaten 5 dakika yürüme mesafesi.
Ah bebeğim. Peki sevgili Seren, dilersen bütün zorlukları aştın. İşte yerel yönetimlerdeki aynı yönetimde olup hani yer alıp birbirinden nefret edenler mi dersin? Senin kız halini hor görüp hani sallamayanlar mı dersin ilk etap için tabii ki. Şu anda durum bambaşka. Ama sen o 1,5 yılda ne yaptın, ne ettin, iyi niyetin, azmin, istikrarlı çabanla birinci ödül töreni. O ödül töreni ki artık böyle parti yapacağınızı falan düşünüyorsun. Hani herkes bunu umut eder, ister. İşte 1,5 yıl çalıştık. Oluyor ya hani herkes alkışlıyor, güzel insanlar, ünlüler vesaire herkes orada. Belediyeler de memnun hani kalbur üstü insanlar. Onların da reklam oluyor biliyor musun? Hani sanki dirsek teması. Bunda bizim de payımız var. Biz destekledik. Turizm falan her şey şahane. Peki sonra ne oluyor ödül gecesinde? Senin kabusun olan, hatta neredeyse kariyerini başlamadan bitirecek noktaya seni getiren o talihsiz an mı demeliyim? Sen anlat.
Evet, talihsiz bir şey oldu. Orada olanlar bilir diyeyim, yani artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir şey oldu ve bundan sonraki süreç çok farklı gitti. Yani konuşması biraz tabii zor oluyor benim için. Oraya gidiyor kafam
travma.
Çünkü. Ben travmamsı bir süreç oldu. Çünkü o akşamın sonunda ben evet tebrikler arkadaşlar. 1,5 senelik emeğimizin karşılığını aldık. Herkesin eline sağlık deyip bir kutlama yapacakken aksine salya sümük bir Seren ve bu festival bir daha asla gerçekleşmeyecek cümlelerini duyan bir Seren var. Tabii insanın motivasyonunu zaten yok ediyor. Ama en başta dediğimiz gibi yapamazsınlar bana güç veriyor demiştim ya. Belki burada da öyle bir şey oldu ve bir daha bu festivalin olmaması ihtimalini kabullenmeyip ben sonraki bir sene tekrar çalmadı kapı bırakmadım.
Peki böyle hani çok detay vermeden ama hani çünkü bir koklattık, hiçbir şey göstermiyoruz. Ne oldu? Tam böyle ne olduğunu anlatma ama hani isimler vermeden olan şey neydi?
Ödül töreninde yapılan bir konuşmaydı. Ödül alan bir arkadaşımızın. Şunu da yani belirtmem gerekiyor. Orada bir protokol var. Yani cidden partisi önemli değil ama orada bir protokol var. Bakanlıktan görevli arkadaşlar var. Ve nasıl bir iklimde yaşadığımızın farkında olduğumuzu düşünüyorum. Bu iklimde yarayı kanatmak desem galiba daha doğru olacak. Böyle bir şey yapmak maalesef o bir dakikada yapılan konuşmada günü kurtarmıyor. Çünkü çok daha derin problemleri olan bir iklimde yaşıyoruz. Bunun bilincindeyizdir diye düşünüyorum. Daha akıllı olmak gerektiğini düşünüyorum. Kendi adımıza da genel anlamda. O akşam yapılan konuşma sadece 1,5 senelik emeği değil, oraya emek vermiş olan onlarca gönüllünün de emeğini çalmış oldu. Ve şuna üzülüyorum. Bu sadece Kaş'ta olan bir şey değil. Bu başka çok fazla yerde oluyor. Yani ya Berlinale'de bile oldu mesela bu sene. Şunu söylemek istiyorum. Böyle böyle festival kalmıyor.
Ben şöyle hani çok detaya girmeden daha hani spesifik özetini geçeyim. Ödül töreni hani sırasında ve bu arada bahsettiği o önemli meseleyle ilgili film de çekmemiş olan bir yönetmen konuşmasında böyle bazı yerlerin canını sıkacak, damarına tuz basacak yarasına bağıra bağıra slogan şeklinde söylüyor deyim yerindeyse. Ve tüyler diken diken, kanlar buz. Ah ah ah, o gün tırnak içinde sosyal medyasında bunu paylaşıp birilerine göre günü kurtarıp kahraman olurken, ki senin haberin yok, sen içeride başka şeylerle koşturuyorsun hala, ki yapım ekibin vesaire hani organizasyondaki insanlar diyorlar ki ya Seren'in kalbine inecek hani bari her şey bitsin. Ve bu arada toplantıya falan alınıyorlar değil mi içeride? Hani ki sizin yapmadığınız, sizden gelmeyen ama hani ah katılımcılardan birinin söylediği o söylenmemesi gereken şeyi söylemek hepimiz için bir marifetmiş gibi olabilir ama hani burada o 1,5 yıllık emeği kaldı ki senin bütün hayatını hani silip atacaktı neredeyse. Saatler süren festival devam ederken, insanlar eğlenirken sorgulamalar, fişlenmeler, neredeyse hani fişlenmeler, kara listeye girmeler ve senin kariyerini başlamadan bitirecek, en mutlu gününde seni salya sümük eden, after party'ye gidecekken yatak döşek yatıran olayların zincirlemesi. Diyorum ve geçiyorum. Çok da inmeyeceğim, çok da uzatmayayım. Çünkü zaten hani bebeğim bu hayatta kalma 202. Ah, zaten her şey çok ağır. Daha da hani ağırlaştırmayalım. Ama böyle zaten hani çok meraklısı sosyal medya, Google vesaire araştırsın, baksın. Sonuçta sen açık kimlikli ve hani bu festivalde Google'da, medyada yer aldı. Peki. O travmayı atlattın ki bu arada senin ikinci yıl işin çok daha zorlaştı. Kimileri hani sponsor olanlar bile sponsor olmak istemedi sırf bu sebepten. Ki hayat değişik bir süreç. Kimileri de bu yüzden sponsor olmak istedi. Gidenler, gelenler, kalanlar. Ama sen önemli isimleri ikinci festivali yapmak için ikna etmekte aşırı zorlandın. Zaten birincide işin kolay değildi, ikincide. İkinci yıl nasıl geçti?
İkinci yıl geçen senenin, yani birinci senenin yaralarını sarma senesi olarak geçti. Ya zaten bir daha asla yapılmayacağını söyledikleri için yapılacağını da düşünmüyordu çoğu kişi. O yüzden hani temkinliyiz, ne olur her şey güzel gitsin, yağmur yağmasın falan. Yağmur da yağmıştı çünkü ödül töreninde, bir de o var yani. Üzerime yağdı zaten metaforik olarak da. İkinci sene kanıtlama senesiydi, yaraları sarma senesiydi. Bunu iyi başardığımızı düşünüyorum. Çünkü belki de ekip olarak ya bize de bir gaz geldi. Yani hayır ya, neden biz iyi iş yapıyoruz? Biz bir tane olayla yıkılmayacağız durumu oldu. O yüzden çok keyifli ve çok güzel geçti. Dediğin gibi desteğini çekenler de, daha fazla verenler de oldu. Ve şimdi üçüncü senesine hazırlanırken artık bu, bakın biz yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz, biz bir yere gitmiyoruz senesi olacak.
İlki kaza kurşunuydu. İkincisi tırnak içinde kanıtlanmış tesadüftü. Üçüncüsü de artık Allah'ın emri. Biz buradayız, yolumuz açık olsun kıvamı. Ah bebeğim. Ve bu arada o ikinci yılın etki raporunu bana verdin ya elime. Başkalarına da verdiğini hani biliyorum.
Baya kallavi bir şey o ya.
Kallavi bir şey. Ve o bir gurur tablosu. Seninle gurur duydum. Ve daha da duyacağımı düşünüyorum. Orada aslında başardığınız şeyler çok açık gözüküyor. Her ana evladının harcı değil. Peki bizim şimdi hani kasvetli konuları bir kenara geçelim. Üçüncü yıl olacak, Haziran'ın ilk haftası. Hani gitmek isteyenler varsa buyursun gitsin. Muazzam geçeceğine eminim. Hayatta Kalma 202 dinleyicisi olarak ve bizim dinleyicilere, bir sinefil olarak film tavsiye etsene tatlım. 202 filmler, birkaç tane.
Seve seve. Önceki çok sevdiğim bir hatta Arjantin filmi var. Onu önermek istiyorum. Relatos Salvajes ya da Wild Tales diye bulabilirsiniz. Bu film kısa filmlerden oluşan bir uzun metraj. Filmlerin birbiriyle bir bağlantısı yok. Ama spoiler vermek de istemiyorum. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Eğer izleyen olursa, benim favori bölümüm Huhuy ve Salt arasında geçen iki arabanın konusu olduğu bir film. Bu Wild Tales'daki favorim filmim. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İkincisi galiba Wag the Tail olabilir. Bu benim yani bu süreçte yaşadığım işte bürokrasi.
Türkçe'ye ne olarak çevrildi bebeğim?
Of, hiç fikrim yok.
Okay. Bir daha söyle İngilizcesini.
Wag the Tail. Yani normalde köpek kuyruğunu sallar ya, işte burada kuyruk köpeği sallıyor. Aslında öyle bir çevresi vardı ama cidden unuttum. Bu bürokrasi, politika, storytelling, işte medya, insanlara nasıl gösterildiği, manipülasyon falan filan. Bunları çok iyi anlattığını düşündüğüm bir film. Çok seviyorum bu iki filmi.
Ne bebeğim? Ben de klasiklerden birkaç hardcore söyleyeyim. Zaten çoğu kişi izlemiştir ama yeni jenerasyondan hani izlemeyen varsa, Mark de Sade'ın işte Sodom'un Yüz Günü müydü? O eserinden Pasolini'nin uyarladığı Salo. Salo'nun 120 günü diye yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışsam da düzeltin hani, okey. Bir bu. Pasolini bu arada çok severim.
Benim favorim orada Sorrentino ya. Yaptığı her şeye yani bayağı beğeniyorum. La Grande Valletta.
Türkçe'ye muhteşem güzellik olarak mı ne öyle çevrilmişti?
Mümkün. Ya bizim Türkçe çeviriler çok iyi olmuyor. Yani filmin tüm duygusunu kaybettiriyor birazcık. O yüzden hiç bakmıyorum bile yani oralara.
Bu arada pek çok kişi hani seveni olduğu kadar gömeni de fazla. Lars von Trier filmleri mesela yeni jenerasyon için önerebileceğim farklı bakış açıları, hardcore deneyimleyebilirsiniz. Özellikle Antichrist ilk aklıma gelenler.
Travmam işte onda yani maalesef. 15 yaşındaydım izlediğimde.
Öyle ya.
Seni sezme sahnesi yani beni mahvetti.
Lars von Trier'in Vallahi pek çok filmini severim yani. Yalan yok. Vallahi daha konuşuruz da neyse. Sinema 202'ye bağlamayalım hocam.
Ben şunu söylemek istiyorum sadece. Söyle. Bu seneki seçki bu arada belli oldu. Ama söyleyemem şu an. Ya gerçekten ücretsiz bir etkinlik bu. Minderinizi, çünkü antik tiyatronun kayaları sert. Minderinizi, şarabınızı alın gelin. Bu sene inanılmaz bir seçki var. Hem ulusal hem uluslararası anlamda bunu söylüyorum. Yani şu an bu filmleri konuşuyoruz ama niye kısa film sorusuna geri dönmek istiyorum. O da bir form çünkü. ve 15 ya da 20 dakikada biz bambaşka bir dünyaya açılıyoruz. Bambaşka bir insanın hikayesini dinliyoruz. Hiç belki gidemediğimiz yerlere gidip, göremediğimiz yerleri görüp tanışamayacağımız insanlarla tanışıyoruz. Bu çok değerli bir şey.
Kesinlikle öyle. Bir de kimileri kısa film çekmenin daha zor olduğunu söyler. Çünkü uzun metrajda yine hani gerekli nefes alanına sahipsin. Ama kısa filmde bir süre sınırlaman var ve dolu dolu bir hikayeyi dakikalarla yarışırcasına ve hakkını vererek anlatmak durumundasın. Ah ah ah. Oh Seren.
Oh.
Bütün o güzel konuklarıma sorduğum son soruyu sana da sorayım mı?
Korkuyorum.
Korkunun ecele faydası yok diye böyle yeni kasetim çıkıyor. Aldınız mı? Çıkıyor yalnız aldınız mı? Çıkmadan alın. Film festivali organize ederek hayatta kalanlara, niyeti olanlara ne tavsiye edersin tatlı?
Bu işi biletli de biletsiz de yapıyor olsanız bence buradaki en önemli yol arkadaşınız her türlü yerel yönetimler olacak. O yüzden başında da söylemiştim. Bunun partisi yok arkadaşlar. Yerel yönetimlerle çalışmak demek herkesin aynı zamanda sizi ciddiye alması demek. Yani bakanlığın logosuna sahip olmak uluslararası platformlarda özellikle bir ciddiyet göstergesidir. Oradan gelen paranın miktarından bahsetmiyorum bunu söylerken. O logoya sahip olmak çok değerli bir şey. Keza bu yerel yönetimler için de aynı şekilde geçerli. Onlarla işbirliği yapmazsanız, yani bu işi yapmamanız için size çok fazla köstek olabilirler. Bu nedenle aramızın iyi olması gerektiğini düşünüyorum ve zaten niye olmasın ki de demek istiyorum.
Sonuçta bu arada sen onların dilinin ve yaşayışının farkında olduğun gibi onlar da senin ve kaşe gelen kitlenin hayat tarzından bir haber değiller.
Bu nedenle
onlar da biliyorlar ve hani bir şekilde onlar seni tutacaklar. Sen onları bir şekilde hani kötü anlamda demiyorum tutacaksın. Ortak noktada buluşamazsanız ikinizin de hayrına olmayan bir süreç işler, üzücü olur. Ama şu anda mesela insanlar geliyor, filmler izleniyor. Hatta böyle onların hoşlanmayacağı filmler de gösterime giriyor. Hani filmi izlerken herkes ortak bir noktada buluşabiliyor. Bunu başarmak bence çok değerli. Ama kaldı ki hani o film festivali zaten ne zorluklarla oluyor. Hani o ortak noktayı bulmak ne yazık ki bu kadar zorlaşmışken günümüzde. Kalkıp bir sanatçının kendince slogan atması belki o anda onu iyi hissettirir. Belki birkaç hani destekleyen de bulur ama bunun sonucu ne olur? Ve yararı ne olur her şeyden önce? Hani yararı var mı? Yok. İyi hissetti mi? Belki o an geçici bir ego tatmini, belki dünyayı kurtarmış hissetti. Ama reale baktığımızda somut olarak bu insan ne yaptı o anda? Seni zor durma, senin ve oraya hani emek harcayan ekibi zora sokmak. Yani bu festival bir daha yapılmayabilirdi. Değer miydi? O sloganı atmak. Soru işareti. Bunun cevabını ben vermeyeceğim.
Bir önceki bölümdeki konu mesela oyun teorisinden bahsetmişti. Kaybet, kaybet, kazan, kazan. Aslında tam olarak bu dediğin şeye geliyor. Ben burada saygı çerçevesine inanıyorum. Rengi fark etmeksizin yerel yönetimlerle aramızın iyi tutulması ve saygı çerçevesine diyorum tekrardan yani. Bu kazan kazana yol açacak olan bir şey. Çünkü bu tabii ki de o yerel yere de yararı olan bir şey olmuş oluyor. Sonuçta cidden halka hizmet de oluyor aslında günün sonunda baktığında. Ve sen de festivalini yapmış oluyorsun. İnanılmaz filmleri bu insanlarla buluşturuyorsun. Sadece buradan çıkışlı bir yerden söylemek istemiştim. Kazan kazan. Ben bu taraftan bakıyorum olaya.
Ah bebeğim ya. Uzun, derin, sıkıntılı hikayeler. Peki eklemek istediğin, dinleyicilerimize söylemek istediğin hani son şeyler var mı? Mikrofon sende.
Minder çok önemli, altını çizeyim.
Kıçınızı seviyorsanız.
Ya da kalın yoga matları. O da bak çok işe yarıyor yani. Onlarla gelmenizi öneriyorum. Haziran'da hava çok güzel oluyor. Sıcak değil, soğuk değil. Ona göre hazırlanıp gelin lütfen, rica ediyorum. Oteller de hızlı doluyor yani. Ona göre önden planınızı, programınızı yapın diye öneririm. Ve yıldızların altında keyifli bir deneyim yaşamaya sizi bekliyoruz.
Ah ah ah, yıldızların altında şarap içmek de ne hoştur. Peki şu anda gelen aklıma hani bir soruyu da sormak isterim tatlım. Seren genç bir insan, başarılı bir insan. Önünde sence nasıl yıllar, hani arzun ne, sıradaki projen ne, hani bu festivali devam ettirmenin dışında, ötesinde vesaire?
Festival dediğin gibi büyümeye devam eder diye umut ediyorum. Yani ben de hani kendimi diktatör değilim sonuçta, sonuna kadar başını görmüyorum. Genç arkadaşlarımızla çalışıyoruz mesela festivalde, hepsi gönüllü sağ olsunlar. Diyorum ki ya arkadaşlar, yani ben 10 senede kendimi görmüyorum diyorum. O yüzden isteği olan varsa lütfen gelin, beraber bir yola çıkalım ve bir yerden sonra ben size devredeyim diyorum. Öncelikle o önemli bence. Onun dışında bu su altı kısmına çok önem veriyorum. Kaşın su altını ne kadar öne çıkarabilirsek, ne kadar değerli olduğunu öne çıkarabilirsek, buranın korunmasına da çok katkısı olacağını düşünüyorum. Bu açıdan heyecanlıyım. Üçüncü olarak da biz festival sayesinde inanılmaz insanlarla tanışma şansı yakaladık. Dünyanın her yerinden gelen ya da Türkiye'nin her yerinden gelen. Bu insanlarla beraber ortak projeler yapmak ve ne olacağı hiç belli olmaz Kara Şimşek.
Ne bebeğim, bir porno gelir mi? Dur. Aklıma şey geldi, lafını unutma. Porno film festivali düzenleyerek hayatta kalma bölümü yapmıştık sevgili Yavuz Kurtulmuş'la. Viyana porn film festivalinin yürütücüsüydü o dönemde. Şu anda hala o mu başında ya da organizasyonda bilmiyorum ama yani sevgili Yavuz bebeğim, sana da selam olsun. Hani başka şeyler olabilir derken aklıma porno film festivali geldi. Neden olmasın? Çünkü sonuçta o da hani klasiklerle falan başlıyor. Sonra diyor ki aa, porno, aklını çeliyorlar. Sonra direktörü oluyor falan. Hayat sürprizlerle dolu tatlım.
Evet. Bakanlık Mahmut'tan şey der. Seni tanımak güzeldi Seren. Falan der yani.
Ciao Seren. Hayatında başarılar deyip böyle gidiyorlar. Peki.
Nasılsın?
Je suis bien. Merci. Et toi? Deyip böyle başka dillere geçiyormuşum. Ha bebeğim.
Güzel oldu.
Kapatayım mı izninle? Hani güzel adam olsun. Hala bir şey eklemek ister misin? Ama mesela hani dürüstçe şunu söyle. Hani şöyle düşün. Şimdi biz öleceğiz bir gün. Ya da çok yaşlanmış olacağız. Şu anda ikimiz de genciz. Muazzam. Ve bu kayıtlar kalacak. Ve gündem değişecek. Belki 10 yıl, belki 50 yıl geçecek. Bizi hem şu an hem de yıllar sonra dinleyecek olan hani insanlara, evde, yatakta, arabada, mutfakta, sıçarken tuvalette belki, neden olmasın. Hani çok çeşitli ruh hallerinde bizi dinleyecekler. Ve sen de bizim bir dinleyicimiz olarak aynı zamanda. Ne söylemek istersin bu mikrofonun başında şu anki Seren olarak Kara Şimşek'e ve insanlara?
Bu günler geçecek demek isterim.
Çok doğru. O yüzden bizim bir Vayhem falan içmemiz lazım şu an.
Ama bir şey diyeyim mi? Neydi? Belgesel adını unuttum da. Çok değerli bir sualtı. Çok sualtı konuştum, lanet olsun. Neyse. Çok değerli bir sualtı biyoloğu var. Kadın artık 80-90 yaşına gelmiş. Hala her gün dalıp mercanları falan korumaya çalışıyor. Helal olsun. Ve şey diyorlar ona röportajda. Yani bugün doğduğunuz için pişman mısınız? Hani daha ileride ya da daha önce doğmayı mı tercih ederdiniz diye bir soru geliyor. O da şunu söylüyor, ben çok doğru zamanda doğdum diyor ki korumaya başlayabildim mercanları diyor. Daha önce doğsaydım koruyacak bir şey olmayacaktı, zaten korunmuş çünkü. Daha sonra doğsaydım koruyacak bir şey kalmamış olacaktı diyor. Bu festival özelinde de böyle düşünüyorum. Bu kadar zor şartlara rağmen şu an bu direnişi yapıyor olmak benim için çok değerli. Daha önce yapacak olsaydık zaten... Birçok festival vardı bunu yapan, maalesef hepsi teker teker bitti haklı sebeplerle, çok üzülüyorum takipçileri olduğum için. Daha sonrası şu an bilemeyiz ama belki daha sonrası bunları yapmak daha kolay olacaktı. O yüzden herkese eşit konuşabileceği bir platformu şu anda bu iklimde sunuyor olmak benim için onur ve gurur verici bir şey.
Çok teşekkürler hayatım.
Ben teşekkür ederim.
İzninle kapanışı yapacağım. Ah sevgili dinleyenler. Hayatta Kalma 202'de bugünkü konuğum sevgili Seren Topaloğlu'ydu. Kendisiyle film festivali organize ederek Hayatta Kalma bölümünü sevgili Podi ile kaydettik. Bozkır'a da çok teşekkürler. Kendisi ilk dinleyicimiz oluyor her bölümde. Hayatta Kalma 202 ne geceydi? Spotify ve Instagram sayfalarını takip edin. Bence bu sizin için iyi olur. Çünkü biz bayağı hani baharla birlikte coşacağız. Biz de macera bol ve paylaşıyoruz. İyi ki de öyle oluyor. Sürprizlerimiz olacak. Özellikle Nisan'da. Onun dışında Duru Ekşioğlu'na çok sevgiler. Instagram'da gördüğünüz bütün o görselleri kendisi çiziyor Duru'cum. Sana da bizu bizu. Fırat Uran'a da selamlar olsun. Onun da Olamayanlar 2 kitabını alın okuyun. Hani bulur, arayan bulur. Her zaman diyorum aramayan da bulur. Ama siz bir bakın bakayım. Benim de kitabım çıkmak üzere vallahi hani doğurdu doğuracak ana gibiyim. Edisyondan çıkacak, matbaaya gitti gidecek bir durumdayız. Beklemedeyim. Her zaman dediğim gibi. İçkilerinizi tazeleyin. Üstünüze rahat bir şeyler giyin. Deri ceketi takip edin. Ciao. Hayatta Kalma 202.